son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.
İyi akşamlar. Bugün yine bir salı günü iklim muhabbetlerinde hep birlikteyiz ve bugün gıda fiyatlarındaki artış geçtiğimiz Aralık ayında 2020 aralığına göre gıda fiyatlarında %23 artış gerçekleşmiş. Bu artışa rağmen Kasım ayına göre bir düşüş görülmüş. %0.9 bir düşüş. Fakat Türkiye'deki gıda fiyatlarında ise %15.99 gibi bir artış gerçekleşmiş. Evet, bu hepimizin hayatını etkileyen bir konu. Ve bunun ne kadarı iklim kriziyle ilgilidir?
Cevap bilmiyorum. Öncelikle hani en basit verebileceğimiz birincil seviyedeki cevap bilmiyorum. Çünkü bu artışın içerisinde çok ciddi bir pandemi var. Çok ciddi bir petrol fiyatlarındaki artış var. Yani petrol fiyatları, petrolün varil fiyatı biliyorsunuz hani geçtiğimiz 2 sene içerisinde yaklaşık 40 dolar civarında, şu anda bu sabah 87 dolardı. Yani 2 katından fazla arttı. Tabii bunun artması doğal olarak tarımsal ürünlerin fiyatına da yansıyor. Onun için hani onun çok önemli bir kısmı var. Yalnız bir adım geri çekilirsek şöyle bir bela daha var başımızda. Petrol fiyatlarının artması da kısmen petrolün sonuna doğru gelmemizin bir göstergesi mi, yoksa petrole olan ihtiyacın çok artmış olmasının mı bir göstergesi falan. Yani o kadar çok soru var ki bilmediğim. Ben de hani gerçekten fizikçi olmayı isterdim bu konuda. Hani böyle bütün katmanları tek tek ayırıp ondan sonra işte bunun etkisi 0. bilmem kaçmış, bu katmanın etkisi bu kadarmış demeyi çok isterdim bu problemde, ama maalesef hepsini bir arada yaşıyoruz bu problemi.
Benim bildiğim bu fon, Dünya Gıda Örgütü'nün açıkladığı rakamlarda, bu enflasyon rakamlarında en büyük oran, artış oranı, fiyat endeksi artışı bitkisel yağlarda. Ve mesela ondan sonra işte tahıllarda ve mesela tahıllardaki fiyat artışını Güney Amerika'da yaşanan kuraklığa bağlamışlar direkt. Zaten raporun genelinde bu fiyat artışının işte COVID'in çok büyük etkisi olduğunu, çünkü arz sektöründe yaşanan sıkıntılardan dolayı artışın olduğunu da söylüyorlar. Ama bununla beraber özellikle Güney Amerika'da yaşanan kuraklığın ve yağışlardaki sıkıntının, kuraklıktan dolayı aşırı ürün kaybının etkili olduğunu mesela söylüyorlar tahıllarda, tahıl fiyatlarının artışında. Zaten tahıl fiyatlarındaki artış da bitkisel yağlardan sonra gelen ikinci en yüksek artış olan rakam.
Ya bilmiyorum. Yani gerçekten bunların ne kadarı iklim değişikliğiyle birebir alakalı, çok emin değilim. Çünkü şöyle bir şey var. Hani neredeyse 1970'ten bu yana en yüksek seviyeyi buldu gıda fiyatları. Onun için de sadece COVID ya da sadece şu, sadece bu demek zor. Evet, iklim değişikliği önemli bir oyuncu bunda, ama yani ne bileyim, Ukrayna ile Rusya'nın birazcık dalaşması da bunda çok ciddi, özellikle tahıl fiyatlarında ciddi bir danma yaratacak. Kuraklık tabii ki her bölgede sorun yaratacak, ama ayırmak çok zor bunların hepsini birbirinden. Benim korkum şu açıkçası. Yani şöyle bir örnek vereyim size. Bu çok eskiden duyduğum bir hikayedir. Dünyanın en fazla intihar görünen şehrinin Seattle olduğu söylenir. Ondan sonra herkes çok doğal olarak şey analizi yapıyorlar. Ya arkadaş, Seattle'da zaten devamlı 9 ayında yağmur yağıyor. Onun için de insanların içi kasvetli, o sebepten daha fazla intihar oluyor. Sonra sanıyorum bir psikolog intiharın daha çok hangi günlerde olduğunu incelemiş ve intihar vakalarının daha çok güneşli günlerde olduğu ortaya çıkmış. Hava çok kötüyken diyor ki ya, hava zaten yağmurlu, ben de çok kötü hissediyorum kendimi, normal bu havadan. Ama sonra bakıyor, hava açıyor, kendini hala kötü hissediyor. O zaman battık işte göstergesi oluyor. Yani ben de benzer şekilde bakıyoruz, daha COVID var. İşte petrol fiyatlarında şu var, bilmem nerede bu var. Hep bir özür buluyoruz. Bu özürlerin hepsi ortadan kalktığı bir gün bakacağız ki ya petrol fiyatları çok kötü değil. Covid de bitti ama gıda fiyatları hala yükselmeye devam ediyor. İşte o zaman göreceğiz iklim değişikliğinin gerçek etkisini.
Şöyle bir boyut da var. Üreticiye verilen parayla bizim raflardan ürünü aldığımız fiyat birbirinden çok farklılaşıyor.
Burcu haklısın ama yani son birkaç haftadır, son 3-4 haftadır özellikle da gıda endüstrisiyle iç içe çalıştığım için çok ilginç şeylerle karşılaştım. Bir tanesi geçen hafta kapalı bir toplantıda şeyi konuşuyoruz. İstanbul'daki gıda fiyatlarını nasıl daha olumlu etkileyebiliriz? Neler yapılabilir? Gıda sürdürülebilirliği için İstanbul'da. Belediye yetkililerinden bir tanesi şey dedi. Biz dedi bu İstanbul çevresindeki çiftçilere doğrudan satış açma yapabilmeleri için yer tahsis ettik. Malı getirdiler ve getirdikleri malı Migros'taki fiyattan satmaya çalıştılar dedi. Migros'ta satılan fiyattan satılmaya çalışıldığı için tüketici de onlardan alacağına gitti Migros'tan almaya devam etti. Ben de hep senin gibi düşünüyordum. Yani tarladaki domates 1 lira ama işte markete geldiğinde 8 lira oluyorsa aradaki 7 lira çok haklı bir kazanç gibi görünmüyor bana da. Ama hani çiftçiye gel peki sen sat o zaman kendin dediğinde çiftçi de getirip 8'e satıyor. Yani çiftçi 4'e satıp ben fazladan 3 kazandım sen de 4 kâr et demiyor. Böyle bir problem de oluşuyor Türkiye'de şu anda.
Bu nerelerde denenmiş hocam?
İstanbul ilçeleri.
Benim burada Burcu'nun sorusu yoksa benim burada merak ettiğim bir şey var. Yani şimdi bu gıda fiyatlarındaki artış mesela işte diyor ki tahıl fiyatları yükseldi çünkü Güney Amerika'da işte kuraklık oldu ve ondan dolayı tahıl fiyatları yükseldi. İşte hatta şimdi tekrar bakıyordum. Bitkisel yağlar içinde dünyada işte soya ve belirli işte yağları saymış. Hani hangilerinin fiyatlarının arttığını aynı kaldığını. Ama sürekli başka ülkelerdeki olan olaylara bağlıyor. Acaba buradan şu çıkarımda iyice hani ne kadar önemli olduğunu görebilir miyiz? Tarımın ülkelerin kendi içinde üretip ve hani bu tip böyle değişkenliklere karşı önlem alması gerektiği. Belki de tüm bu iklim değişikliği önlemlerinin yanında bir de tarım önlemi alınması gerekiyor geleceğe karşı hem bu iklim değişikliği ve global olan değişiklikleri göz önünde bulundurarak hocam. Nasıl değişiklikler yapılması gerekiyor?
Şimdi gençler siz nasıl okudunuz okulda okurken? Şu anlamda soruyorum bunu. Biz okurken hep Türkiye tarımda kendi kendisine yeterli bir ülkedir diye okuduk. Siz bu lafı duydunuz mu okulda? Yani devamlı her derste.
Buna yakın şeyler duyduğumu hatırlıyorum.
İklim konusunda ben çok fazla bilim kurgu da okuyorum. Bu fazla bilim kurguyu okuduğunuz zaman bazen çok gerçekten kötümser şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Yani mesela bundan 6 sene önce falan da 6-7 sene önce okuduğum bir kitapta ki o zaman bu alanı ilk ortaya çıkartan kitaplardan bir tanesiydi. Bacigalupi diye bir adamın. Orada mesela bütün hava yolu taşımacılığı ortadan kalkmış. Onun için gıda sen kendin ne üretiyorsan, yakınında ne üretiyorsan onunla idare etmek zorundasın. Şimdi böyle bir duruma dünya ekonomisi önümüzdeki 50 sene içerisinde gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Ama varsayalım ki buna yakın bir durum oldu. Yani ağır sayılabilecek gıda maddelerini biz bir yerden bir yere götüremedik. O zaman Türkiye kendi başına yeterli olabilir mi gıdada? Bu soru bizim açımızdan çok kıymetli olmak zorunda. Çünkü bugün diyoruz ki arkadaş bizim Orta Anadolu'daki çiftçimiz işte bir ton buğdayı X liraya üretiyor. Ama ona karşılık ben bu buğdayı Rusya'dan alıyor olsam ya da Arjantin'den alıyor olsam, Avustralya'dan alıyor olsam 0,7x'e alıyorum. Neyse o. O zaman benimkinin üretememesine o kadar dertlenmemeliyim. Çünkü o daha ucuz fiyata başka bir yerden alabiliyorum. O zaman çünkü çok makul bir şekilde şuna gelebiliyoruz. Diyoruz ki o zaman biz Orta Anadolu'da buğday üretmeyi bırakalım, Orta Anadolu'dan güneş enerjisi elde edelim aynı bölgelerde. Çünkü ekonomik olarak o bizim açımızdan daha yüksek bir kar. Ve o enerjiyle diyelim mesela hidrojen üretelim. Ondan sonra da o hidrojeni Avrupa'ya satıp daha fazla para kazanalım. O kazandığımız paranın da işte bir kısmıyla Avustralya'dan buğday alalım gibi uluslararası ticaret bağlamında konuşuyor olabiliriz. Ama bu uluslararası ticaret dünya bildiğimiz şekilde çalıştığı müddetçe doğrudur. Yani dünyadaki uluslararası ticaret çökecek olursa O zaman bizim kendi buğdayımız da kavrulmamız gerekecek. O zaman da bize buğday gerekiyor olacak. Yani başka bir alternatifimiz kalmayacak. Çünkü şu anda çok ilginç üretim sistemlerine gidiyoruz. Yani Çukurova'da narenciyeyi bırakıp ejder meyvesi denen bir şey üretmeye başladı. Fena fikir değil. Bayağı da pahalıya yurt dışına satılıp para kazanılabiliyor bu ejder meyvesinden. Ama hani bir buğday değil bu ejder meyvesi gibi. Yani sağlam bir tarım politikasına ulaşmak gerekiyor. Ve bunun nasıl yapılacağını da bugün için ben bilmiyorum. Yalnız oturup hep birlikte düşünmemiz ve karar vermemiz gerekiyor bence.
Ben şu an Almanya'dayım ve burada çevremde bazı ev halkları Zolavi denen bir sistemle haftalık gıdalarını alıyorlar. Yani gıda derken tabii buğday, tahıl gibi ürünleri alamıyorlar diye biliyorum. Daha çok meyve ve sebze veya üye oldularsa et, süt gibi gıdaları alabiliyorlar. Ve bu sistemde bir tarlayla, bir üreticiyle anlaşıyorlar. Haftalık ürünlerini ya da 2 haftada bir ürünlerini bir yerden almaya gidiyorlar ve her hafta bu ürünler, yani çıkan ürünler arasında eşit paylaşılıyor. Ama buna rağmen yani az ürün çıksa bile ödenilen para aynı oluyor. Böylece hem üreticiyle yakın bir iletişim sağlanmış oluyor. Yani üreticiyle tüketici arasındaki boşluk azaltılmış oluyor. Hem de hava koşullarından kaynaklanan sıkıntılar sadece üreticinin sırtına binmemiş oluyor. Burada böyle bir model geliştirmeye çalışmışlar ve şu anda çalışıyor gibi gözüküyor.
Ya biz de ona benzer bir şeyi yarı kurguluyoruz, yarı çalıştırıyoruz kendi aramızda Permatürk Vakfı'nda. Ama aynı zamanda mesela Boğaziçi'nin kooperatifi de benzer şekilde çalışıyor ve senelerdir çok düzgün biçimde çalışıyor. Yani bu yapılabilir ama burada dediğim gibi herkesin makul davranması lazım. Yani sen oraya bir kooperatif açtığın zaman çiftçinin daha fazla para kazanması için yapıyorsun. Ama çiftçi de bir ekstra getirmeli. Ekstradan kastım ya çok sağlıklı olmalı ya daha ucuz olmalı. Her neyse bu ürünün özelliği. Yani ben aynısını marketten alacaksam o sistem çalışmaz. Daha iyi çalışan bir sistem olması gerekiyor maalesef.
Hani buradaki iddian anladığım kadarıyla sürdürülebilir ve zehirsiz tarım yaptıkları.
Yani bunun en ideali biliyorsunuz hepimiz açısından yapılması gereken. Hani belki bu kısmen Almanya'da biraz zor olabilir ama Türkiye'de, İstanbul'da falan çok çok rahat yapabileceğimiz bir şey. Balkonya'da çatı bahçeciliği. Yani ben şimdi aşağı yukarı Mart ayının sonunda balkonu ekeceğim. Her şeyim hazır. Büyük ihtimalle Mart ayının ortası gibi fidelerimi isteyeceğim. Tarımcı arkadaşlar edinmek bu yönden faydalı oluyor. En güzel, en sağlıklı, en doğal, en iyi fide neyse onları alıyorsunuz. Ama hani bu bütçe açısından da çok ahım şahım bir paradan bahsetmiyoruz o fidelere verdiğiniz para açısından. Ama gayet sağlıklı, kendi gübrenizi bildiğiniz, ilacınızı bildiğiniz, ne yaptınız, ne ettiğinizi bildiğiniz bir sistem oluşturuyorsunuz. O da çok faydalı. Ben çok mutlu oldum geçen sene elde ettiğim ürünlerden
Neler yetiştirmiştiniz hocam?
balkonda. Çeri domates, o kadar.
Evet,
Şimdi bu sene biraz daha çeşitli olacak.
ama aynı zamanda zor da duyuluyor çünkü havayı takip etmeniz gerekiyor ve ona göre belki de önlemler almanız gerekiyor gibi düşündüm şu an.
Daha önceden dinleyenler biliyorlar. Balkonda şu anda toprak yapıyorum. Solucanlarım var. Bütün sene o solucanların gözünün içine bakıyorum diyeyim. Solucanın gözünün nerede olduğunu bilmiyorum ama yani işte onları besliyorsun, soğuktan koruyorsun, üremeleri için yardım ediyorsun falan. Bir ton şey yapmak zorundasın o solucanlarla ki onlar da sana toprak yapsınlar. Yani 12 ay boyunca çiftçiliğin çok minyatür bir kısmı da olsa ben hani şurada 3 metrekare balkonda bir şeyler yapabiliyorum. Ve hepimizin az çok bunu yapabiliyor olması lazım.
Yani şey çok önemli bir şey. Yani insan mesela ben şimdi konuştuğumuz zaman benim tarım hakkında hiçbir bilgim yok. Nasıl yapmam gerektiği, neye dikkat etmem gerektiği konusunda bilmiyorum. Ben işim değil, alanım değil çünkü hani yaptığım bir şey değil. Çiftçilerimizin peki bu konuda bilgisi nasıl? Yani fiyatlar yükseliyor falan tamam ama çiftçilerimiz herhalde nasıl iş yapacağını biliyorlardır. Fiyatların ucuzlaması için de gereken önlemleri alıyorlardır diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum, yanlış mı düşünüyorum? Ne dersiniz?
Bir şey söyleyeyim size. Hangi aydı o? Sanıyorum Eylül sonu, Ekim başı. Ordu'da dağa çıktık. Dağ demeyeyim yani. Biraz daha 400, 300, 400 metre rakımda. Bir tepede fındık bahçesine girdik. O da bizim Ordu Giresun'da çalıştığımız büyük bir şirket var. İklim değişikliğinin Ve işte bütün bu kullanılan kimyasalların, şunların bunların fındık verimi üstüne etkilerini çalışıyoruz. Ki Avrupa Birliği bunlardan fındık aldığı için Avrupa Birliği çok önem veriyor bu konuya. Bahçeye bir girdik, bahçe Amazon ormanı gibi. Yani otlar benim boyumda ve hani fındığı da bilmeyenler açısından fındık öyle çok iri bir şey değil. Yani kolunuzu kaldırdığınız zaman fındığın tepesine erişebiliyorsunuz. O yükseklikte çalımsı bir şey fındık temelde. Ve hani orada neredeyse fındıkların üçte ikisi boyda ot dolu bütün bahçe. Ne yaptın sen buraya ya dediler ziraat mühendisleri. Ya işte şu ot çıktı bunu attım. Bu ot çıktı şunu attım. Ondan sonra yan bahçede dedi ki şunu şöyle yaparsan bu olur onu da yaptım bunu yaptım falan. Aklına gelen her şeyi atmış bahçeye. Ve bahçe sonunda Amazon ormanları. Dolayısıyla bizim çiftçimiz çok bilimsel tekniklerle tarım yapıyor değil. Ve yani öğrenmeye çalışıyor, öğrenmeye açık ama öğrendiği kişiler yan bahçedekiler, yan tarlada. Onlardan iyi şeyleri görüp kapmaya çalışıyor. Onun için de ne kadar yardım etsek o kadar yardım almaya istekli insanlar. Yani en ufak bir negatiflikleri yok. Tamamen pozitifler, tamamen öğrenmek istiyorlar. Ama çok yardım etmemiz gerekiyor çiftçilere.
Anladım. Şu anda bir soru da var.
Herkese iyi akşamlar. Levent Hocam merhabalar. Şimdi ilk başta
Merhabalar.
söylediğinizi esinlerden geçen gün bir şey okudum. Onu aktarmak istedim fındıkla ilgili. Bu kuraklık probleminden dolayı fındık ekmeye başlayanlar ormanların içine doğru kaymaya başlamışlar ve bilinçsizce orman katliamı yapmaya başlamışlar. Aslında o konuda çok acil müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Zannediyorum bir taraftan iyilik yapayım derken diğer taraftan çok ciddi probleme sebep olacaklar. Hocam benim size sorum şu. Şimdi ben uzun zamandır tohum konusuna da kafayı takmış durumdayım. Tarıma da çok hassasiyetle yaklaşıyorum. Takip ettiğim kadarıyla biz son zamanlarda en fazla buğday ithalatını Ukrayna'dan yaptık. Ve Ukrayna'ya hem teknik destekte bulunacağız hem de ciddi bir mali destekte bulunacağız. Bunun karşılığında Türkiye'de tamamen kuraklığa uygun çok fazla sayıda buğday türü var ve sadece Türkiye'de yetişen. Mesela kavılca bunlardan bir tanesi ve sadece Türkiye'de 160 tane üreticisi var ve kurak iklim isteyen türler. Sizin şimdiye kadar katıldığınız toplantılarda hiç buna yönelik bir hazırlık, önümüzdeki ilk kuraklığı yaşayacak coğrafyalardan bir tanesi de biziz. Buna yönelik herhangi bir hazırlık var mı tarım açısından yoksa kervanı yolda mı düzmeyi planlıyorlar?
Yani yok, esasında kervan yolda düzülüyor gibi bir durum değil. İnsanlar çalışıyorlar bir kere. Hani başka bir sürü sektörle kıyasladığımda tarımda insanlar gerçekten çaba gösteriyorlar. Çok çok insan var burada çaba gösteren. Ben işte 3 hafta önce bu tam dediğiniz grupla beraberdim. Yani tohum yetiştiricileri alt birliği diyorlar. Onların 7 tane birlikleri varmış. Tohum yetiştiricileri alt birliğiyle beraberdim. İnanılmaz hoş insanlar. Ama hepsi dertliler bu işten. Çünkü para kazanamıyorlar. Kuraklık var. Su yok. Yani o kadar çok problemleri var öncelikle. Sonra bu tarım politikasına ülkemizde baktığımız zaman devletin de çok ciddi haklı olduğu bir taraf var. Devlet çok fazla insanları sıkmak istemiyor tarım konusunda. Şunu demek istiyorum bununla da. Yani işte şunu ekebilirsin, bunu ekemezsin konusunda bir şey söylemek istemiyor devlet. Devlet elinden geldiğince destek sağlayarak, yani hani havuç ve sopa ikilisinde havucu tercih ediyor. Yalnız havucu tercih ederken de bu işin içerisinde çok fazla aracı kişi var. Çok fazla başka olaylar oluyor diyelim. Şimdi mesela bir tanesi inanılmaz hoş bir grup sardı bir noktada çevremi. Siz neredensiniz dedim. Adıyaman'danız dediler. Şimdi Adıyaman Urfa Hava Limanı'na indiyseniz genelde Urfa Hava Limanı'na inerken bu Atatürk Barajı'nın üstünden iniyor. Ve o çevrede görüyorsunuz yani Atatürk Barajı'nın üstünden Urfa'ya doğru inerken bütün çevreniz Adıyaman esas. Orada ne kadar bol su olduğunu görüyorsunuz ama ona karşılık da çevrenin ne derece kurak olduğunu görüyorsunuz. Niye dedim? Bize su vermiyor ki DSİ dedi. Nasıl yani dedim? Siz göle şurada 100 metre, 200 metresiniz. Bize su vermiyor. Kendi motor koyup çekersen çek diyor. O da korkunç elektrik parası. Paramız yetmiyor diyorlar. Ne yapıyor peki DSİ? DSİ suyu Mardin'e veriyor diyorlar. Niye? Valla biz bilmiyoruz. DSİ Mardin'e veriyor. Şimdi bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Hani kimsenin günahını da almak istemiyorum ama böyle bir problem var. Türkiye planlı bir tarım stratejisine sahip değil. Bu sizin dediğiniz %100 doğru. Yani bir noktada biz kuraklığa dayanıklı bir buğday türü ihtiyacımız olduğunda bu arkadaşlara döneceğiz. Bunu yetiştirmeniz lazım diyeceğiz. Ama biyoçeşitliliği kaybedecek olursak da burada çok ciddi hatalar yapmış olacağız aradan geçen zaman. Şimdi diyorlar ki Ukrayna'dan buğday almak daha makul, onun için Ukrayna'ya devam edelim. Ama hani benim aklıma politik 853 tane sebep gelebiliyor Ukrayna'nın başına gelebilecek şeyler hakkında. Onun için hani çok dikkatli olmamız lazım ama bunun en önemlisi yani ümit kaybetmek değil ama biraz akıllı bir tarım politikası uygulamamız ve genel bir tarım politikası uygulamamız gerekiyor ülkede. Fındığa gelince, fındık şu anda tamamen bir bilinmezlik içerisinde Karadeniz'de ve özellikle Orta Karadeniz'de, yani Ordu ve Giresun civarında. Çünkü 700 metrenin altındaki fındık geçtiğimiz senelerde neredeyse her sene don yedi. Don yiyince 700 metrenin üstüne çıkmaya başladılar fındık üretebilmek için. Ve 700 metrenin üstündeki bölgelerin çoğu da ormanlık arazi. O nedenle de bilerek bilmeyerek bu ormanlık arazilerin içerisinde fındık yetiştirmeye başladılar. Bunun da ne derece uzun süre sürdürülebilir olduğunu işte biz çalışıyoruz şu anda Nazan Tufan bizim grupla beraber. Dolayısıyla yani onu soruyor esas büyük fındık ihracatçısı olan şirketler. Yani tamam bu insanlar 700 kotuna gidiyorlar ama o 700 kotunda ne kadar dayanacaklar? Ya da belki biz Ordu Giresun'da ejder meyvesi yetiştirip başka bir yerde fındık yetiştireceğiz gibi noktalara gidiyor. Ama bunların çoğu o derece bilinçsiz ve yaptık, oldu, bir daha yapalım, bir daha olsun gibi yöntemlerle yapılıyor Türkiye'de. Kimseye de bir şey anlatamıyorsunuz. Fındık konusunda bir toplantıya girdik. Bir sene, bir buçuk sene falan oluyor sanıyorum. Konuşuyoruz. Yani aynen bunları anlatıyorum ben. Diyorum ki bakın arkadaşlar, yani fındığın gelecekte ne olduğunu, ne kadar ilaç kullandığımızı, ne kadar suladığımızı, bunların hepsini bilmemiz lazım. Orada dedim ki ya şimdi çiftçinin tarlada ne yaptığını bilmemiz lazım dedim. Bir tanesi kalktı. Hocam ya dedi, sen daha fındığın bahçede yetiştiğini bilmiyorsun. Tarla diyorsun. Senden adam olmaz ya dedi. Ben de tamam sağ olun dedim. Çıktım toplantıdan. Bu derece kendinden emin konuşan insanlar da var maalesef ortalıkta.
Bir kişi daha konuşma isteğim de bulunmuş.
Evet. Herkese iyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Hocam ben Trabzonluyum. İlçemde Tonya ilçesindeyim. 700-800 rakımda bizim ilçemiz, hatta köyümüz. Fındık konusu aynı.
Valla ben sizin cuma günü Trabzon'daydım.
Efendim hoş gelmişsiniz. Ben orada yaşamıyorum da biliyorsunuz bazı o işsizlikten dolayı herkes İstanbul'a işte batıya doğru göç etti. Hocam o fındık konusunda doğru söylüyorsunuz. Genel anlamda bizim oralarda köylerde bütün orman alanları açılarak daha sonra 50 yıl önce, 40 yıl önce açılarak o şekilde zaten yer sahibi olundu, çayırlıklar falan olundu. Ben şu konuda bir size bir soru sormak istiyorum. Şimdi bizim oralarda sulama diye bir şey yok. Öyle bir alışkanlık da yok. Zaten mesela bizde mısır yapılıyor, üretimi yapılıyor, evet. Da hiçbir zaman bizim orada sulama olmamıştır patatesimiz, ama kendi ihtiyacımız için. Ama ben bir bakıyorum ki hocam mesela Konya Ovası'nda filan mısır yapılıyor ve mısıra hiç uygun olmayan bir bölge orası ve sulama yapılıyor.
Kesinlikle.
Ve obruklar oluşuyor. Ya bizim tarım politikasıyla ilgili hiçbir zaman bizim oralara gelip de bizim oradaki köylülere, zaten şu anda genç kalmadı orada, yaş ortalaması 55-60 civarı, yani herkes oradan çıkıp gitti.
Evet.
Herhangi bir bilgilendirme, yönlendirme, toprak analizi. Bizim orada hayvancılık vardır hocam. Fındık çok azdır. 700-800 rakım olduğu için mesela eskilerimiz fındık, evet, dikmemiştir. Şey yapmıştır. Hayvancılık, büyükbaş hayvancılık vardır. O da zaten şu anda yapılmıyor, azalıyor gitgide. Çünkü yaşlı insanlar kaldı. Özellikle şu anda girdim maliyetleri çok yüksek. Zaten bizim oranın en dezavantajı engebeli arazi olduğu için makineli tarım da yapılamıyor. Genelde insan gücüyle yeni yeni küçük şeyler çıkmaya başladı, makineler çıkmaya başladı ve o şekilde işte üretim yapmaya çalışıyor, insanlar geçinmeye çalışıyorlar. Burada şunu demek istiyorum ben, yani bu en azından bizim orada sulama diye bir şey yok. Sonuçta yağmur yağıyor. Yani 3 ay mesela biz yaz gününün 20 gün güneşli gün vardı. Geri kalan hep yağmur vardır bizim orada. Sis vardır mesela. Bu suyla ilgili yani sulama zaten büyük bir problem. Maliyet su zaten sıkıntısı var. Bizim oralara tarımla ilgili herhangi bir şey yetişmez mi? Böyle bir Tarım Bakanlığı o yöreye özgü yani bir şey nasıl söyleyeyim, tarım ürünü öneremez mi? Bizim oradaki yönde yönlendiremez mi? Böyle bir politika var mı bilmiyorum yani. Onun için size bir danışayım, bir sorayım dedim ya.
Güzel kardeşim. Tabii ki işte esas derdimiz o bütün ülkede. Yani yetişmez olur mu? Neler yetişir? çalışmasının yapılması lazım. Yani bu iklimde, hatta değişen iklimde burada ne yetişecek? Esas derdimiz bu. Ama yani herkes benim 40 türlü başka işim var diyor. Ana konumuz bu olmasına rağmen kimse bu işe hani birazcık elini bulaştırmak istemiyor. Çünkü çok zor bir problem. O kadar zor ki ya bunu gerçekten canı çıkıyor insanların. Yani biz şu anda fındık konusunda belki fındığın hangi iklimde yetişeceği, hangi koşullarda yetişeceği konusunda dünyada bir numara olabiliriz grup olarak. Çünkü canımız çıktı o verinin içerisinden böyle hani neredeyse iğneyle kazarak. Ama bunun sonunda şöyle bir şeye denk geldik. Geçtiğimiz işte Eylül ayında Giresun'da fındıkçılar, üreticilerle karşılaştığımızda dedik ki ya şu 15 Mart'ın önemi nedir? Donu yer o gün dediler. Ha tamam biz de aynı şeyi çıkartıyoruz veriden dedik. Yani 15 Mart'ta gündüz sıcaklığı 18 derecenin üstünde olursa fındık olmuyor. Bu kadar basit. Ama canımız çıktı buna. Şimdi bunu her türlü bitki için tek tek yapmamız gerekiyor. Yani mısır için yapacağız, ejder meyvesi için yapacağız, narenciye için yapacağız. Mesela şu anda narenciye artık yavaş yavaş Trabzon'a doğru kayacak. 700 rakımda ne olur? Mandalina olur. Çünkü artık mandalina şeyde olmuyor. Mersin'de olmuyor gibi. Yani attım mandalinayı. Bu arada yani kimse gidip mandalina yetiştirmeye kalkmasın. Trabzon'da daha vakti değil mandalina. Yani bir vakte kadar olacak bu. 20 sene sonra Trabzon'da ne yetişir? Mandalina yetişir abi çok güzel diyeceğiz. Kivi yetişmeye başladı. Mis gibi kivi oluyor.
Evet hocam.
Ve fındık kiviye dönüyor şu anda.
Evet zaten mesela 10-15 sene önce tane tane alınıyordu hocam. Son yıllarda işte Karadeniz'de işte yaygınlaşmasıyla mesela kilo işi alınmaya başladı mesela kivi. Demek yetişiyordu. Araştırması yapılsaydı daha önce de yetişebilirdi.
Evet. Ya onun için buna çalışmamız lazım hepimizin. Biz her zaman kapımız açık diyoruz ama hani kimse bize arayıp bir soru sormuyor. Biz gittiğimiz zaman da kapıyı kapatıyor Tarım Bakanlığı.
Şimdi hocam biz köy olarak mesela en üst sınırdayız. Bizden yukarıda orman üst sınırı ormanlık kalmıyor yani. Mera alanları kalıyor. Şimdi oralarda likarba var. Yaban mersini diyoruz biz ona. Ama evet. Şey o doğal olarak yetişmiş onlar. Daha önceden beri var olanlar zaten. Herhangi bir orada yerleşim filan da yok. Hepsi arazisi. Şimdi bu zamanla tanındıktan sonra işte bazı kişiler de onu ekmeye yiyorlar. Onun tabii ki zirai çeşidini ekiyorlar. Daha kalın oluyor ve daha fazla ürün veriyor. Yani mesela o konuda da mesela demek ki orada oluyorsa bizim oralarda da olabilir. Çünkü bizim orada hocam şöyle bir şey, fabrika hiç yok. Özellikle bizim ilçemizde bir tane süt fabrikası var. O da zaten kapanmıştı borçtan dolayı. Fabrika hiç yok. Okuma oranı mesela %80'e dayanmış. Okumayanlar da zaten İstanbul'a gitmiş. Yani öyle bir yer ki orası, şöyle söyleyeyim yani o iklimini araştırsalar, toprağını araştırsalar böyle ülke için çok verimli şey. Likarma mesela, yaban mersini mesela çok yeni yeni tanınıyor mesela ülkemizde ve çok yararlı olduğunu söylüyorlar mesela. O yönde yönlendirilebilir. Bilemiyorum yani bu benim şahsi bir düşünce. Bir de ben hocam Düzce'de yaşıyorum. Düzce'de de fındık üreticisi çok var. Genelde ormanları açarak, ağaçları keserek, ormanı açarak şey yapıyorlar, fındık dikiyorlar. Çok yaygın buralarda orman. Zaten bütün evet. Fındıklar hocam şey söyleyeyim. Bütün fındık alanları genelde orman açmasından dolayı yapılıyor. Çoğu fındık yani.
Evet.
Öyle kendi arazisi değildi. Önce ormanı açmış, fındığı dikmiş. Ondan sonra işte bir şekilde tapu kadastro geçmiş filan. İşte tapusunu almış. Almayanlar da var zaten. Orman Bakanlığı dava açıyor işte. Kendisini alıyor. Hocam çok teşekkür ederim hocam.
Rica ederim. Bu arada yaban mersini dikin ha. Mersin'in kilosu 500 lira.
Hocam biz dikmemize gerek yok. Zaten Allah bize vermiş o dağlarda. İsteyen alabiliyor, toplayabiliyor. Yeter ki gidip hem de şey...
Biliyorum
hocam,
biliyorum. Yoldan geçtiğiniz zaman yiyorsunuz da. Hocam, of canım yani.
Şöyle bir de hocam yani nasıl söyleyeyim. Tam organik yani yerleşim yeri yok. Kendiliğinden yetişmiş. Herhangi bir şey yok yani. Hiçbir şey yok orada. Zaten öyle bir çalılık yerler ki hayvan giremez, insan giremez. Yani giremez derken girebilirsin de yani çok kenarına falan yani. Uçsuz bucaksız eban mersini. İşte toplamak gerekiyor evet, ya da ekmek evet. Gerekiyor. Onun işte üretimini yapmak gerekiyor. Çok teşekkür ederim hocam.
Evet. Rica ederim. Kolay gelsin. Yapacağım.
Tekrardan teşekkür ediyoruz. Haftaya gene salı akşamı bir başka konuyla karşınızda olacağız. Tekrar merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Çağla tekrar Apostol'la alakalı istiyorsan sen tekrardan bir söylemek istersen.
Dünya Cuma günleri yayınlanıyor. Podcastlarımızı Spotify üzerinden deneyebilirsiniz.
Burcu eklemek istediğin bir şey var mı?
Ben de herkese teşekkür ederim. Haftaya salı günü yine 8'de görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. İyi
görüşmek
akşamlar.
Üzere. İyi akşamlar.
Son bozul erimeden.
Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.